Ayrım 9. Kerbela, aşk ebela Hazreti Hüseyin. Sinan Yağmur. Sayfa 133. Boynumuzu kesenler yolumuzu kesene çıkar. Yaşamak için bütün alçaklıklara boyun eğen zayıf ruhlu insanları rezil edici bir ölüm bekler. Şehadeti seçme cesareti gösteremeyen kimseleri ölüm seçecektir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara, peygamberleri ve adaletle hükmeden insanları, haksız yere öldürenlere acıklı bir azap dokunacağını müjdele. Ali İmran 21. Yazgımız Kerbela'ya kadardı. Yazımız Kerbela'yı kaderimiz eyledi. Eğlendik çöle. Çöl son durağımızdı. Seher vakti gençlere bütün su kaplarının doldurulmasını tembihledim. Şerattan ayrılıp yola devam ettik. Gün yarılandığında, havanın sıcaklığı olabildiğince arttığı sırada Kays mevkine geldik. O sırada adamlardan biri "Allahu Ekber" diyerek tekbir getirdi. "Ne için tekbir getirdin?" diye sordum. "Hurma ağacı gördüm de" dedi. Ashabımın ileri gelenleri "Biz bu yerde hiçbir zaman hurma ağacı görmemişizdir" dediler. Gençlere doğru yönelerek "Onun gördüğünü siz de gördünüz mü?" diye sordum. Gençler "Biz ancak at boyunları gördük" dediler. "Vallahi bunu ben de gördüm. Bizim için sığınacağımız bir sığınak olsa da arkamızı oraya dayasak ve şu gelen cemaate tek yönden yönelsek" dedim. Ardından oraya doğru yöneldim. Kafile de beni takip etti. Uzaktan görünen süvariler hızla gelip bize yetiştiler. Süvariler yaklaştıkları zaman kafilem ile başka yöne doğru saptık. Süvariler de arkamızdan o yöne saptılar. Onlar kovandan çıkmış arı sürüsünü andırmaktaydılar ve kuş kanatları gibi bayrakları vardı. Zuhusum'a doğru onlar da süratle ilerlemeye başladılar. Onlardan daha tez davranıp Zuhusum'a yetişip oraya yerleştik. Çadırların kurulmasını emrettim. Biraz sonra süvariler de Zuhusum'a dağına geldiler. Onlar Hurri kumandası altında yaklaşık 4000 atlı yediler. Ashabıma emamelerini sardırmış, kılıçlarını boynlarına taktırmıştım. Öğle sıcağının şiddetlendiği sırada Hür ile süvarileri karşımızda yerlerini almışlardı. Güneş tam tepemizdeydi. Öğle vakti girmişti. Abdestlerimizi aldık. Cufiye ezan okumasını söyledim. İzarı, ridamı giydim. Emamemi başıma sardım. Oğlum Ali Ekber kamet getirdi. Hemen karşımızda duran süvari birliği kumandanı Hür'e, "Namazı kendi adamlarına mı kılmak istersin, yoksa bizimle birlikte mi kılarsın?" diye sordum. Hür, "Yok yok, sen kılarken biz de senin imamlığına uyarak namazımızı kılarız" dedi. Öne geçip cemaate öğle namazını kıldırdım. Namazımı bitirince yüzümü cemaate çevirdim. "Ey insanlar, mazeretimi önce Allah'a sonra da size arz ederim. Gönderdiğiniz mektuplarınız, saldığınız elçileriniz bana gelmedikçe ben buraya çıkıp gelmiş değilim. Siz yanımıza gel. Bizim uyacağımız bir imam ve önderimiz yok. Ola ki Allah senin sayende bizleri doğru yolda toplar" dediniz. Eğer siz bu sözünüzün üzerine duruyorsanız ve bana sağlam yemin ve tatmin edici sözlerinizden de söz veriyorsanız, sizinle birlikte şehrinize gelirim. Şayet böyle yapmazsanız ve şehre gelmemi istemiyorsanız, sizin yanınızdan ayrılır, başka yöne doğru giderim" dedim. Sustular. Söylediklerime itiraz etmediler. Hiç tepki vermediler. Gerisin geriye atların yanına döndüler. Çadırıma girdim. Ashabım başıma toplandılar. Onlar da benim gibi karşı tarafın nasıl bir tavır takınacağını merak ediyordu. Her iki taraf öylece suskun bekleşiyorduk. Vakit ilerledi ve ikindi namazı yaklaştı. İkindi namazında da imamlık yaptım ve yine karşı tarafta bana uyarak hep birlikte namazımızı eda ettik. Namaz sonrası tekrar onlara doğru yönelerek konuşmamı yeniledim. "Ey insanlar, ey Kufe'den gelen süvariler, Allah'tan korkunuz. Biz ehli beytiz ve bu işe zulümle, azgınlık ve düşmanlıkla üzerinizde hükümlerini yürüten o iddiacılar ruhundan da, onlardan olmayanlardan da müstahak bulunuyoruz. Eğer siz bizden hoşlanmıyor ve bu yoldaki hakkımızı da tanımıyorsanız, bana mektup ve elçi gönderenlerinizin görüşlerinden başka görüşte değilseniz, niçin yolumuzu keser, gidişimize mani olursunuz?" Nihayet niyetlerini dile getirmeye başladılar. Hür, "Ben vallahi bu bahsetmiş olduğum mektupların ne olduğunu bilmiyorum. Ey Ukbe, içinde onların bana yazdıkları mektuplar bulunan heybeyi çıkarıp getiriniz" dedim. İçi mektuplar ve sayfelerle dolu heybe getirilip Hür ve adamların önüne serildi. Hür, biz bu mektupları sana yazanlardan değiliz. Fakat sana kavuştuğumuz zamandan itibaren seni Kufe'de İbn-i Ziyad'a götürünceye kadar seni kontrol altında tutmamız bize emredilmiştir. Bu konuşma karşısında morali bozulan ashabımdan amca oğlum Abbas, ölüm bundan yeğdir ve öncedir diye Hür'e karşılık verdi. Ortada garip bir durum vardı. Garip olduğu kadar hazin bir durum. Hem mektup yazıp beni çağırmışlar, hem de atlarını atlayıp bir kalabalık ordu ile yolumu kesmeye gelmişlerdi. Yazan eller ile şimdi eziyetlerin en kötüsüne niyetlenen eller aynıydı. Bu kadar süre içerisinde bu derecede döneklik niye? Ne oldu da yazdıklarının tam aksini yapar hale geldiler? Bu bir düzmece mi? Olup bitenin açığa çıkması, niyetlerin anlaşılması lazımdı. Durumu anlaşılır kılmak için topluluğa son bir konuşma yapmaya karar verdim. Ey insanlar! Resulullah aleyhisselam buyurmuştur ki, kim zalim bir sultanın Allah'ın haram kıldığını helalleştirerek, Resulullah'ın sünnetine muhalif olarak Allah'ın kullarına düşmanlık ettiğini ve günah işlediğini görür de onu fiille veya sözle değiştirmeye çalışmazsa, Allah'ın zalim sultanı sokacağı yere, cehenneme onu da sokması üzerine düşen bir haktır. Haberiniz olsun ki onlar Allah'ın haram kıldığını helalleştirdiler. Helal kıldığını da haramlaştırdılar. Ben onların bu kötülüklerini değiştirmeye herkesten ziyade layık ve müstahak bulunuyorum. Sizin bana biat ettiğiniz, beni düşmanlara teslim etmeyeceğiniz ve bırakmayacağınız hakkında gönderdiğiniz mektuplarınız ve elçileriniz bana gelmiştir. Eğer bana biatınızı tamamlarsanız, olgunluğunuzu göstermiş, doğru ve yerinde bir iş işlemiş olursunuz. Ben Hüseyin oğlu Ali'yim ve Resulullah'ın kızı Fatıma'nın emanetiyim. Benim vücudum sizin vücudunuzdadır. Benim ev halkım sizin ev halkınızdadır. Ben sizin için bir örneğim. Eğer verdiğiniz sözün gereğini yapmaz, ahdinizi bozar, yaptığınız biatı boynunuzdan çıkarıp atarsanız ki, vallahi bu da sizin için zor, yapmadığınız bir şey değildir. Siz babama da, kardeşime de, amcamın oğlu Müslüme de bunu yaptınız. Halbuki asıl aldanan sizi aldatandır. Sizin nasibiniz hep inanılmanızdandır, yanlış iş tutmanızdan ibarettir. Siz nasibinizi kaybetmiş bulunuyorsunuz. Sana gerçekten biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üstündedir. Şu halde kim bu bağı çözerse kendi aleyhine çözmüş olur. Feth 10. Allah beni sizden müstağni kılacaktır. Sizin yardımınızı muhtaç etmeyecektir. Kufeliler yine yapacağını yapmıştı. Olup bitenler karşısında hiç şaşırmamış, moralim bozulmamıştı. Aksine aşka bela için ödeyeceğim bedeli düşündükçe içim ferahlıyordu. Ancak ashabımın morali bozulmuş, Kufe'nin iki yüzlülüğü onları üzmüştü. Onlara moral vermek istedim. Hepsini bir araya çadırımın önüne topladım. Bir tahta sandığın üzerine çıkıp onları seslendim. Ey benimle birlikte yola düşen güzel insanlar! Ey ashab-ı güzidem! Başımıza gelen işi görüyor ve biliyorsunuz. Dünya değişmiş, sevimsizleşmiş, bizden yüz çevirmiştir. Dünya bitmiş gitmiş. Ondan kap içinde kalan artık gibi artıklardan başka bir şey kalmamıştır. Hayat otlakta otlamak gibi değersizleşmiştir. Görmüyor musunuz? Hak işlenmez, batıl ise son derece rağbet edilir, üzerine düşülür olmuştur. Mümin olan Allah'a kavuşmaya rağbet eder. Bence şehitlikten başka ölüm değersizdir. Ben ancak şehitliği saadet görüyorum. Zalimlerle birlikte yaşamayı ise suçlanmaktan başka bir şey görmüyorum. Züheyr bin Kayn ayağa kalktı. Arkadaşlarına, siz mi konuşuyorsunuz yoksa ben mi konuşayım diye sorduğunda ona, hayır sen konuş dediler. Züheyr bin Kayn Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle konuştu. Ey Resulullah'ın torunu, biz senin sözlerini işittik. Allah seni umduğuna eriştirsin. Vallahi biz senin yanında olmaktan memnunuz. Seninle birlikte şehadete yürümeyi şeref biliriz. Yezid'in zillet dolu dünyasında yaşamaktansa senin izzet yürüyüşünde bir toz parçası olmayı yeğleriz. O halde davranın, kalkın, hayvanlarınıza binin dedim. Bindiler ve kadınlar bininceye kadar beklediler. Kafilemiz hep birlikte dönüp gitmek için Yemen tarafına yöneldiğimiz zaman süvariler önümüzü kesmek için harekete geçti. Hür askerlerine daire yay vaziyetinde kıskaca alınmamızı emretmişti. Ona doğru atımı sürdüm. Sen ne yapmak istiyorsun dedim. Hür, ey Hüseyin, vallahi seni İbn-i Ziyad'a götürmek istiyorum diye cevap verdi. İyi bil ki vallahi ben sana uyup gitmem. Sen de bil ki vallahi ben de seni bırakmam. Yezide biat etmeyen, ziyada boyun eğer mi ki beni ona götürmek için çabalarsın? Bana ancak seni kufeye getirinceye kadar senden ayrılmamak emri verildi. Bunu kabule yanaşmazsan seni ne kufeye ne de Medine'ye götürmeyecek, orta bir yolu tut. Ben İbn-i Ziyad'a mektup yazıp son kararını almadan sana buradan bir adım öteye adım attırmam bilesin. Gün batımına doğru Hürrem Birliği bizi çember içine alıp iyice kıstırmaya çalışıyordu. Kufe kuvvetleri ilerlerken Allah'a dua etmek için ellerimi kaldırdım. Düşman biraz daha yaklaşınca bir deveye binerek ve Kur'an'ı elimde tutarak onlara şunları söyledim. Ey insanlar, beni dinleyin, aceleci olmayın, sizi uyarmama izin verin. Durun da birkaç söz edeyim ve buraya niye geldiğimi anlatayım. Eğer özrüm akla yakın olup siz de onu kabul etmekten kaçınırsanız, işte karşınızdayım. Hiç durmayın, üzerime saldırın. Bir an hayatta kalmama izin vermeyin. Sonuç ne olursa olsun, doğruların destekçisi olan Allah'a güvende huzur duyarım. Ey insanlar, durun da bir an için ben kimim düşünün. Kafanızı kurcalayın, bilgilerinizi tazeleyin. Beni öldürmek ve bana duyulan saygıyı hiç saymak sizin için hak mıdır? Ben sizin peygamberinizin kızının ve yeğeninin oğlu değil miyim? Şehitlerin efendisi Hamza, babamın amcası değil miydi? Peygamberimizin ben ve kardeşim için cennet gençlerinin efendisi diye buyuran hadisini hatırlamıyor musunuz? Eğer dediklerim doğruysa ki kuşkusuz doğrudur. Çünkü kendimi bildiğim bileli hiç yalan söylediğimi hatırlamıyorum. Bana karşı kınından çekilmiş kılıçlarla durmayı mı reva görüyorsunuz? Eğer söylediklerime inanmıyorsanız aranızda doğruluğunu ölçebilecek kimseler vardır. Allah'a yemin ederim ki şu anda yeryüzünde benden başka peygamber torunu yoktur. Birinizin canına kıydım da mı beni öldürmek istiyorsunuz? İçinizden birinin kanını mı akıttım? Bir kimsenin malını mı gasp ettim? Evet, ne yaptım? Söyleyin, suçum nedir benim? Bu soruyu üst üste sordum ama cevap veren olmadı. Sonunda Kufe halkının önde gelenlerini isimleriyle çağırarak şöyle dedim. Siz bana şöyle yazmamış mıydınız? Meyveler olgunlaştı, toprak yeşerdi ve kanallar doldu taştı. Eğer gelirsen kendi büyük orduna gelmiş olacaksın. Durma, çabuk gel. Sustular, sustular. Nedense hep sustular. Onlar sustu, hava sustu, çöl sustu. Hür, aldığı emirname ile Kerbela'da mahsur tutulmamızı sağladı. Dört önde kapatıldı. Yollarımız kesik. Keskin kılıçlar güneşin ışığı ile parıldıyor ve her parıltı sinemize yönelmiş durumda. Ashabıma, yeryüzündeki son durağımız burasıdır. Yükleri çözün ve indirin. Hilal şeklini alacak vaziyette çadırları yan yana kurun dedim. Allah'ın korumasına teslim olan babam Hazreti Ali. Haydan gelmişiz Hud'a yanmaya. Bela demişiz ruhumuz bedenden, boynumuz gövdemizden ayrıldı aydalı. Ölü taklidi yapmamışız hiçbir cellada. Kerbela, babam ile senin çölünden az geçmedik. Bir keresinde Kufe'den Sıffin'e geçerken, babam bu topraklara gelince içinin daraldığını hissetti. Buruktu. Bakışları donuktu. Uzun süre kendi kendine derin düşünceleri daldı. Çöle baktığında çok değişik bir bakışını yakaladım. Daha önce gözlerinde görmediğim hüzün dolu bir bakıştı. Birden bana doğru baktı. Yarım bir gülümseme yayıldı yüzüne. Az önce mahzun olan çehre şimdi tebessümlüydü. Tuhafıma gitti. Sende değişik bir hal var babacığım. Hayırdır inşallah. Biraz yorgunum o kadar. Yorgunluk emaresi değildi benim gördüklerim. Ne olur söyle baba. Önce hüzün sonra tebessüm. Niçin? Hüzünlendim. Çünkü yıllar önce dedenin haber ettiği olayı buraya gelince hatırladım. Sen küçük bir çocukken deden seni kucağına almış seviyordu. Cebrail gelir ve yanında bir avuç toprak getirir. Peygamberimiz, bu toprak neyin nesli diye sorduğunda, şu an sevdiğin torununun can vereceği topraktı deyince, sana sarılıp ağlamaya başlar. Bu olayı daha sonra bize aktardı. Toprağının alındığı yer burasıdır. Mahzunluğu bundandır. Peki ya tebessümünün nedeni? Onun sebebi de ailemizin miracının hep şehadet olduğundandır. Evet, baba şimdi yıllar önce işaret ettiğin yerdeyim. Bu sefer yalnızım, sen yoksun. Seninle birlikte yan yana çarpıştığımız günlerden sonra yolum döndü dolaştı, kanınla yıkanacak topraklara geldi. Kerbela, çöllerin en sessizi. Çöl, ateşi söndürülemeyen kumlar yangını, boşluğu dolduramayan bulutlar yazgısı. İsmi çöl, güller rengini çölün yangınından alır. Güzeller güzeli Yusuf, Züleyha'ya çöllerden gelir. Sarayda ölü büyüyen Musa, çölde peygamberliğe doğdu. Çöl yalnızların bahtı. Çöl çileye yürek bükenlerin çivisi sökülmüş tahtı. Çöl nur yatağı. Çöl hicret ırmağının aktığı vuslat durağı. Çöl yolunu yitirene burada umut var diye seslenen kırık bir ses. Çöl, güneşin kumun yakıcılığını emip üzerine ayak basanın yüreğine yanıklık üfleyen bir nefes. Çöl bir yanı kum, diğer yanı fırtına. Çöl bir yanı dağ, öteki yanı deniz. Çöl hasret, vurgun, yıkılış ve yakarış yurdu. Çöl yokluk sahrası, varlık vahası. Çöl bağrına düşen her yolcuya maşuğunun fanileştiğini seraplaştıran gölgeler kırımı. En uzun gece de burada, en kısa gece de. Çöl ancak kalbin kıyısında bir hikaye oluyor. Geride kalan ya bir ceset yahut da bir efsane. Ya da bir hiç. Hiç. Bir çölün en uzun ömrü bu kadar. Hiçlik şunu seslendirir bizlere. Hayat ve ölüm ne kadar iç içe. Ne kadar kolaydır kıyamet. Ne kadar kolaydır insanın cenneti. Ne kadar basittir insanın cehennemi. Cennet ve cehennem. Hiç. Çöl, yıldızlar. Uzansa yüzüstü kumların üzerine uçurumdan düşecek gibi derinlik yaşayacaktım. Oturdum, yıldızlara baktım. Dalıp gitti kayıp giden yıldızların ardından. Yıldızlar, uzansam avucuma toplayacak kadardı. Ama ne yıldızları tutmaya gücüm vardı ne de yıldızların arkasından gitmeyin diyecek sözüm. Ateş istila etti vücudumu, tepeden tırnağa ateşim. Düşünceler koyu kurşunun bir sis dalgası gibi üzerime üşüştü. Kendi içime çevirdim, yıldızları seyreden gözümü. Söz, köz arasında gidip geliyordu gözlerim. Vefa, ihanet, at zahit dediğimiz ahdini bozuyor. Uğrunda ahit verdiklerim vefasız çıkıyor. İmanım artık bu dünyaya sığmıyor. Herkes korkusunu benim üzerimden geçiriyor. Kederi kabusu olana sözüm yok. Ama kaderini kederleştirenlere bir çift sözüm var. Değmez bu dünya dedim içimden. Değmez. Allah'ım, değmezlerin peşinde oyalama kalbimi. Çadırlarımızı kurduğumuz ilk gece babamı düşündüm. Babam Ali yalnızdı. Babam Allah'ın aslanıydı. Onu anlayan azdı. Arada sırada hayıflandığı zamanlar olurdu. Anlaşılmazlığın girdabında, yalnızlığının sancısında mırıldandığı olurdu. Aslan gündüz inlemez. En acı verici dertler karşısında bile sükutunu, vakarını ve büyüklüğünü kaybetmez. Aslan sadece geceleri inler. O, gece yarısı hurmalıklara doğru gidiyor. Orada hiç kimse yoktur. Halk istirahata çekilmiştir ve onları gece yarısı uykusuz bırakacak dertleri yoktur. Bu yalnız adam, kendisini bu dünyada yalnız gören bu insan, bu yere ve bu göğe yabancıdır. Onu bu topluma ve bu şehre sadece sorumluluk ve görevi bağlamaktadır. Bu inleyişin hiçbir kötü anlayan kulağa ve hiçbir kirli göze ulaşmaması için başını kuyuya eğiyor ve ağlıyor. Bu ağlayış nedendir? Ne yazık ki onun ağlayışı herkes için bir muammadır. Hatta biz bile babamın neden ağladığını bilmezdik. Fitne kazanının kaynadığı dönemdir. Hazreti Osman'ı şehit edip onun canına kastedenler, diğer yandan Yahudi dönmesi, Abdullah bin Sebe'nin şehir şehir dolaşarak Müslümanlar arasında nifak propagandası yapması babamın otorite kurmasını zorlaştırıyordu. İslam toplumunun birliğini ve dirliğini sağlamak için uğraşan babamın önüne Cemal ve Sıffin badireleri çıktı. Kime güveneceğini artık bilmiyordu. En çok da ordusundaki taraftarlarından sıkıntı yaşıyordu. Başıbozuk hareket eden askerler emir komuta zincirine de itaat etmiyordu. Sıffin savaşı işte bu yüzden kaybedilmişti. Mağlubiyetten daha çok mağduriyet babamın zoruna gidiyordu. Ortalığın bu kadar karıştığı ve buna karşılık zuhur eden fitneyi kökünden temizlemeyi düşündüğü bir sırada oyun bozanlık yapıp onunla savaşa katılmayacaklarını bildiren bir kısım askerlere karşı babam Ali çok sert ve acı bir konuşma yapacaktı. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kalbi çatlatan, akıl ve mantığı durduran, insanı kedere boğan halinize yazıklar olsun. Onlar yanlış yolda oldukları halde, ağırlarında kenetlenmiş olarak dururken, sizin haklı olduğunuz halde böyle darmadağınık ve cesaretsiz oluşunuza yazıklar olsun. Siz hedef yapıldınız, üzerinize oklar yağdırıldı ama siz hiç ok atmıyorsunuz. Size saldırıldı ama siz buna cevap vermiyorsunuz. Gözünüz önünde açıkça Allah'a isyan ediliyor da sizin kılınız bile kıpırdamıyor. Babamın hiddeti bazen o kadar yükseklere çıkıyordu ki bunun tarifi bazen neredeyse imkansız bir hale geliyordu. Hiddeti çöl sıcağı kadar yakıcı, kum fırtınaları kadar yıkıcıydı sanki. Dinleyenler neredeyse nefes bile alamıyorlardı. Sözleri daha da sert, ifadeleri doğru basamak olmaya başlamıştı. Ey erkek görünüşlü olup da erkek olmayanlar. Ey korkuluk gibi dikilen hayali varlıklar. Ey ayağına süs takanlar gibi oturup aklını kullanamayanlar. Vallahi siz itaatsizliklerinizle benim bütün tedbirlerimi, düşüncelerimi mahvettiniz. İçimi elem ve öfkeyle doldurdunuz. Şehadet parmağını yukarı kaldırarak başını kaldırdı. Sonra parmağı hala yukarıdayken, Allah şahittir ki ben daha 20 yaşlarındayken savaşmaya başladım. Şimdi ise 60 yaşını geçtim. Fakat bir kimsenin sözü dinlenmezse onun görgü ve bilgisi ne işe yarar ki? Bin bir çeşit hüneri de olsa ona kim inanır? Diye haykırdı. Babam Ali bir tarafta haricilerin ortalığı kasıp kavurmasıyla ve diğer yanda da askerleri arasında böylesine derin bir ikilemle karşılaşınca çaresiz Kufe'ye dönmeye karar verdi. Artık iç bünyeden gelen iki ateş arasındaydı. Bir tarafta Osman'ın intikamını almayı öne sürerek hilafet makamına göz dikenler ve diğer yanda da Allah'ın hükmünden başka hüküm yoktur şiarıyla yola çıkıp kendilerine muhalif kelleleri gözünü bile kırpmadan ve cihat diye koparanlar çevirmişti etrafını. Üstüne üstlük bir de askerler arasında ihtilaf baş göstermiş ve bu kadar musibete karşı koyabilecek asker ruhu yıpratılmıştı. Hatta ne acı ki babam Ali'yi hakem meselesinde kâfirlikle suçlayanların çoğu amrın karşısında Abdullah İbni Abbas'ın çıkmasını istediği halde aynı konuda Ebu Musa Eş'ari'nin temsilciliği konusunda ısrar ederek üzerinde baskı kuranlardı. Hiç beklemediği son gelişmeler babamı bir hayli üzmüş ve derinden yaralamıştı. Normal bir insanın tahammüllerinin üstünde gelişen böylesi olumsuzluğa, bu kadar dert ve zorluğa ancak Allah Resulü'nün dizinin dibinde terbiye görmüş ve böylesi zorlu günler için özel yetiştirilmiş bir kişi dayanabilirdi. Ancak babam bundan sonra olabilecekleri artık daha net görüyor ve gelişmeleri tahmin edebiliyordu. Yolun sonu görünüyordu. Zira bir taraftan sakalıyla başını işaret ederken dudaklarından "Bu sakal bu başın kanıyla boyanacak." sözleri dökülüvermişti. Babam Ali'nin bu sözünü duyan bir başkası, "Şayet bir başkası olsa kendisini öldürmeye yeltenen insanın sülalesini temizler." deyince hiddetlenip devreye girmiş ve "Allah'tan kork, ben sadece beni öldürecek şahsa kısas isterim." demişti. Babam yaşadıklarıyla dedem Muhammed Efendimiz'den duyduklarını birleştiriyor ve böyle bir sonuca gidiyordu. Zira bir gün Hazreti Peygamber onu karşısına almış ve dünyadan ecelle değil, başının kanıyla sakalı boyanarak şehit edilip gideceğini fısıldamıştır. Hatta Uhud'da şehit olup kanatlananlar gidip de geride kalanlara hüzün basınca yanındaki masum duran babama dönmüş ve "Şehadet senin için gelecek günlerde. Başının kanıyla sakalın boyanacağı gün senin sabrını da göreceğiz." buyurmuştu. Onun için bu, Uhud'da bulamadığı şehadeti günün birinde bulacağını ifade eden bir müjde anlamına geliyordu. Bir başka günde dedem Resulullah, "İlklerin en eşkıyası kimdir?" diye sormuş ve babam da, "Salih'in devesini boğazlayanlar." cevabını vermiş. Arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki sonrakilerin en eşkıyası kim?" diye sorusunu tekrarlayınca, "Bu konuda benim bir bilgim yok ya Resulullah." demiş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber dedem eliyle boynunu işaret ederek, "Cennet çiçeğim Hüseyin'imi bu şekilde şehit edecekler." buyuracaktır. Artık babam Ali yemeden içmeden kesilmiş, adeta kendini kaderin kollarına emanet ederek Rabbine kavuşacağı anı beklemeye durmuştu. Sahur için Hasan ağabeyim ve benim evime uğruyor, sadece birkaç lokma ile iktifa ediyordu. Sebebini sorduğumuzda da Allah'ın emri geldiğinde karnımın tok olmasından hoşlanmam cevabını veriyordu. Beddua etmesi bile tavsiye edilirken o ellerini açıyor ve sadece "Allah'ım, beni öyle kulların arasına al ki bunlardan daha hayırlı olsun. Bunlar için beni de haklarından gelebilecek bir başkasıyla değiştir." diyordu. Bir taraftan Allah ve dostlarına kavuşacak olmanın sevincini yaşarken, diğer yandan da reva görülenlere çok üzülüyordu. Aslında babamın üzülmesi, Allah ve Resulünün de rencide olması anlamına geliyordu. Zira dedem, babamı kastederek bir gün şöyle buyurmuştu. Onu üzen beni de üzmüş demektir. Ona kin besleyen bana da kin besliyor. Ona yakışıksız söz söyleyen bana da hakaret ediyor demektir. Kim onu severse Allah da onu sever. Kim de ondan yüz çevirirse Allah da ondan yüz çevirir. Kim ona düşmanlık ederse Allah da onu düşman bilir. 9. ayrımın sonu, sayfa 150.